Ayrım 26.
Suyun içinde yutulup gitmeyi korkunçlaştıran şey boğulma korkusu da değildi. Kaynayan girdabın içinde parçalanmak da asıl sinirleri bozan. Diye sordu Lekago arkadan. Sesi tünelin içinde yankılanıyordu. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. İşte bu çok güven verici. Orada öyle durup duracak mısın? Burada 40 yıl böyle çömelik durumda oturamam ki. Yardım et de sırtımdakini indireyim. Bu sıkışık durumda Hel'in çantasını indirmek kolay değildi ama çantadan kurtulunca hiç değilse biraz doğrulabildi. Burada su çok daralmış olduğu için Hel kollarını kaldırıp vücudunu devirince karşı taraftaki taşlara tutunabilirdi. Sonra sırt üstü döndü, ağırlığını dengeleyip omzunu karşı duvara yasladı. Vibram çizmeleriyle de alttaki dar çıkıntıya sağlamca bastı. Yan yana ilerleyerek omuzlarını, avuçlarını ve tabanlarını kullanarak üstüne doğru uzanan kayanın altından süzüldü. Sular kalçalarından bir karış aşağıda akıp duruyordu. Çok güç bir iş yaptı. Avuçlarının derisi biraz yüzüldü ama o ağır ağır ilerlemeyi sürdürdü. Lekago'nun kahkahası birden her yanı doldurdu. Hey, ya yol birden genişlerse Niko, istersen sen ortaya sıkı tutun da ben köprü gibi üstüne basayım. O zaman hiç değilse birimiz başarıya ulaşırız, tekrar güldü. Allah'tan su genişlemedi. Kayayı geçtikten sonra daha da daraldı, yalnızca tavan biraz yükseldi. Hel'in miğfer ışığının vurduğu yerden daha yukarıya doğru kalktı. Hel hala ilerliyordu. Yol sola dönmekte devam ediyordu. Biraz ileride lambanın ışığının vurduğu yerde ayaklarını bastığı çıkıntının yok olduğunu, oraya kayalar biriktiğini ve suyun da aşağılara batıp gittiğini görünce içi burkulur gibi oldu. Oraya varıp çevresine bakınabildiği zaman kendini bir boşluk içinde hissetti. Bastığı yer gerçi 2-3 metreden geniş değildi ama tavan ışığın varamayacağı kadar yüksekti. Bir an durup soluk aldıktan sonra yan duvarla kaya birikiminin köşesinden tırmanmaya başladı. Tutacak ve basacak yerler bol ve iriydi. Ne var ki kayalar çürümüş gibi kopup duruyordu. Her adımından önce bastığı yeri dikkatle kontrol etmekte, eliyle tutunduğu parçanın kopmayacağından emin olmaktaydı. Sabırla 30 metre kadar tırmandıktan sonra birbirine dayanmış duran iki dev kayanın arasından geçti. Artık yassı bir taş zemin üzerinde duruyordu. Duruyordu ama ne ileride ne de yanlarda hiçbir şey göremiyordu. Ellerini çırpıp ses dinledi. Yankı çok geç geldi. Sesi boğuktu. Ayrıca peş peşe birçok yankılanmalar yer almıştı. Demek Hel şu anda büyük bir mağaranın ağzında bulunuyordu. Suyun kenarındaki kayanın yanına dönmek uzun sürmedi. Geçmek için oraya takılı bıraktığı çift kat ipe tutunup Lekago'ya kayanın birisinden seslendi. Lekago bu arada biraz geriye gitmiş, poposuyla tabanlarının üzerine oturup biraz rahatlayabileceği bir yere yerleşmişti. O da hemen kalkıp kayaya yaklaştı. Dedi. Gidebiliyor muyuz? Büyük bir mağara var. Harika. Çantaları kayanın çevresini dolaşan ipin yardımıyla geçirdiler. Sonra Lekago az önce Hel'in yaptığı gibi karşı tarafa tutunarak kayanın çevresini dolaştı. Bunu yaparken durmadan acı acı küfrediyor oradaki kayaya, Joshua'nın borazanlar çalan gavgavları adına sövüp sayıyordu. Hel tırmanacakları yerdeki ipi de yerinde bıraktığı, ayrıca kopan kayaların birçoğunu temizlemiş olduğu için 30 metrelik yükseliş pek güç olmadı. İki iri kayanın altından geçip yassı taşın üstünde yan yana durdular. Sonradan bu deliğe anahtar deliği diye isim takacaklardı. Lekago magnezyum lambasını yaktı ve koca mağara binlerce yıldan beri ilk defa olarak kendini insanlara gösterdi. Lekago dehşet dolu bir fısıltıyla aman tanrım dedi, tırmanan mağara. Gerçi çirkin bir görünümdü ama çok heybetliydi. Doğanın bu müthiş mağarası tabanından en az 100 metre yüksekte, tavanından da bir 100 metre aşağıdaki taş çıkıntının üstünde durmakta olan bu minicik böceksi insanları küçümsüyordu sanki. Mağaralar genellikle ebediymiş gibi bir duygu veren asude yerler olurdu. Ama tırmanan mağaralar denilen türde onlar, o organik boşluklarıyla gerçekten ürkütücü oluyorlardı. Burada her şey sanki yeni getirilip konmuş gibi canlı ve sivriydi. Tabanda ev boyu kayalar vardı. Araları yığıntı parçalarıyla doluydu. Tavanda kopup düşen kayaların oyuk yerleri belli oluyordu. Garip, yeni yetme bir mağaraydı burası. Güvenilir bir yer değildi. Hala tırmanmaya, tavanını da yükseltmeye devam ediyordu. Yakında, yani belki 20 bin, belki 50 bin yıl sonra burası da durulup oturacak, her mağara gibi normal bir mağara haline gelecekti. Ya da tırmanmaya devam edip yeryüzüne açılacak, kuru mağara tabir edilen, iç uzantısı bulunmayan yerlerden biri olacaktı. Tabii şu haliyle gösterdiği gençlik öznel bir kavramdı. Jeolojik zaman perspektifi içinde düşünülmeliydi. Tavandaki taze oyuklar belki 3 yıllık, belki 100 yıllık olabilirdi. Işık söndü. Gözlerini alıştırıp miğfer ışıklarıyla görebilmeleri için aradan uzun bir süre geçmesi gerekti. Gözlerinin önünde karabenekler dans ederken Hel yanı başından Lokago'nun sesini duydu. Bu mağarayı vaftiz ettim ve ona isim koydum. Buranın adı Lokago mağarası olacak. O sıra duyulan şırıltı sesinden Hel arkadaşının vaftizi pek kuru kuruya yapmadığını anlıyordu. Karışıklık olmaz mı diye sordu. Ne demek istiyorsun? Birinci mağaranın adı da öyle. Bak bu doğru. O halde buranın adını Lokago boşluğu koydum. Bu nasıl? İyi. Ama senin de bu buluşuna katkını unutmuş değilim Niko. Demin öyle zorlukla aşmak zorunda kaldığımız o yere Hel Kayası diye isim takacağım. Bu nasıl? Daha fazlasını isteyemezdim. Doğru. Devam edelim mi? Şunları bitirir bitirmez Hel defterinin üzerine eğilip elindeki pusulanın yardımıyla mesafe ve yükseklik tahminlerini not etti. Yola çıktıklarından beri her 100 metrede bir bu işi yapıyordu. Sonra elindekileri su geçirmez torbaya yerleştirip tamam gidelim dedi. Bir kayadan bir kayaya dikkatle geçerek, çatlaklar ve yarıklar arasından süzülerek, ambarlar boyundaki koca kayaların sırtı üzerinden dolaşarak, boşluk delikleri yerin karşı tarafına geçmeye çabaladılar. Aşağıda akması gereken su, düşen kayaların altında gözden kaybolmuştu. Kopup düşmelerin taze oluşu ve burada hava sürtünmesi bulunmayışı yüzünden satıhlar yerçekim kurallarına meydan okuyan çılgın çıkıntılar yapıyordu. Luna parklardaki garip yerlere benzer bir yerdi burası. Hani suyun aşağıdan yukarıya doğru aktığı izlenimini veren, göze düzmüş gibi görünen yerin dik bir yokuş olduğu anlaşılan o eğlence yapıları gibi. İnsan dengesini gözüyle değil ancak duygularıyla sağlayabiliyordu. Yönlerini de bu kargaşalığın içinde iyice kaybettiklerinden ancak pusulanın yardımıyla ilerlemekteydiler. Yol bulma çabaları ayın o çarpık çurpuk yüzeyi üstünde gezinmeye çalışan astronotlarınkinden pek farklı değildi. Belleği fazla yükleyip işlemez hale getiren şey tanıdık görünümlerin bolluğuydu. Yukarıdaki koyu karanlık bilinçaltlarına baskı yapıyor, tavandan kopacak 10.000'de bir boyutunda bir parçanın onları karınca gibi ezebileceğinin bilincini içlerinde boşluk duygusu yaratıyordu. 2 saat sonra 500 metre kadar yol almışlardı. Artık mağaranın karşı tarafını görebiliyor, tavanın alçalıp bir yığın kayaya doğru iniş yaptığı yeri fark edebiliyorlardı. Son yarım saat boyunca çevrelerinde bir ses hissettirmeye başlamıştı kendini. Önce tabandan yükselir gibi olan belirsiz gürültü ve fısıltıların arasına karışmış gibi gelen bu ses, ancak onlar dinlenmek üzere durdukları zaman işitilir hale gelmişti. Aşağıda tabanın altında kollara ayrılmış akan sular giderek birbirine yaklaşıyor, birleşiyor, ses yükseldikçe yükseliyordu. Derken anladılar, bir çağlayan vardı, büyük bir çağlayan ileride. Tavanla kayaların birleşir gibi göründüğü yerin ötesinde. 1 saati aşkın süre yığıntının oluşturduğu duvarın önünde ileri geri yürüdüler. Yarıklara girip kayaların aralarına sokuldular ama öte tarafa geçebilecek bir yol bulamadılar. Mağaranın bu tarafında pek kaya sayılabilecek boyda taş yoktu. Buradakiler surlar boyunda yekpare parçalardı. Kimi dik, kimi yatık, kimi garip bir açı meydana getirecek pozda, kimi ta yukarıda bir yerde çıkıntı oluşturmuş durumdaydı. Öte taraftan gelen suyun sesi de onları bir yol bulmak için zorluyordu. Lokago gürültüyü bastıracak bir sesle, Biraz dinlenip kendimize gelelim diye seslendi. Bir taşın üstüne oturdu, elini çantasına daldırarak peynir, bisküvi ve zorito aradı. Aç değil misin? Hel başını iki yana salladı, defterine notlar işliyor. Yön konusunda afaki tahminler, eğim konusunda belki daha gerçekten uzak sayılar yazıp duruyordu. Elindeki burun ton pusulası bu mağarada pek bir işe yaramış sayılmazdı. Lökago, şu duvarın arkasındaki sakın açılış olmasın diye sordu. Sanmıyorum. Holçerte ırmağına olan mesafenin yarısına ancak vardık. Üstelik en az 200 metrede yüksekteyiz. Boyayı dökmek için suyun yanına bile varamıyoruz. Bu duvar amma da sinir bozucu şey. Daha da beteri, peynirimiz bitti. Ne yapıyorsun öyle? Her çantasını sırtından atmış, duvara gelişi güzel tırmanmaya koyulmuştu. Yığıntının tepesine bir göz atmak istiyorum. Biraz sola doğru kay. Neden? Orada bir şey mi görüyorsun? Hayır, ama şimdiki durumda ben tam altında oturuyorum ve rahatımı bozup buradan kıpırdamak da istemiyorum. Duvarın yukarılarında yol aramayı pek düşünmemişlerdi. Çünkü oradan geçebilseler bile herhalde kendilerini Çağlayan'ın tepesinde bulacaklardı. Gürleyerek inen suyun içinden yol bulmaksa mümkün olmayabilirdi. Ama artık duvarın dibinde geçit bulunmadığı kesinleşince tek şansları yukarıları aramaya kalmıştı. Yarım saat sonra Lekago tepesinden doğru bir ses duyuldu. Başını arkaya eğip miğfer ışığını sese doğru çevirmeye çalıştı. Karanlığın içinde Hel aşağıya doğru geliyordu. Yere basınca hemen oturdu. Sonra çantasının üzerine uzandı ve kolunu yüzüne kapadı. Çok yorulmuştu. Solumak için bile çaba harcıyordu. Miğfer ışığının camı da bir düşme sonucu çatlamıştı. Bir şey yemek istemediğinden emin misin diye sordu Lekago. Hel gözleri kapalı, göğsü inip kalkarak yüzünden terler boşalarak dostunun kara mizahına cevap verdi. Kolunu uzatıp ona uluslararası bir işaret yaptı. Yumruğu hemen yanına düşüp orada kala kaldı. Yutkunmaya çalışmak bile acı veriyordu. Boğazındaki kuruluk batıcı olmaya başlamıştı. Lökago hemen saksoyu uzattı. Hel kana kana içti. Önce tulumu dişlerine değdirmiş, sonra yönünü saptayıp tulumu giderek uzaklaştırmış, şarabı doğrudan boğazına nişanlamıştı. Tulum durmadan sıkıyor, boğazı iyice dolduğu zaman yutuyordu. Bu öyle uzun sürdü ki sonunda Lökago şarap konusunda kaygı duymaya başladı. Gocunuk bir sesle, bir yol buldun mu diye sordu. Hel sırıtarak başıyla evet işareti yaptı. Nereye çıktın? Çağlayanın üstüne, tam orta noktaya, bok. Yo, galiba suların arasından inilecek bir yol var. Denedin mi? Hel omuzlarını kaldırıp kırık miğfer fenerini gösterdi. Denedim ama yalnız başaramadım. Beni yukarıdan koruman gerek, basacak yer sağlam. Deneyip de canını tehlikeye atmayacaktın Niko. Günün birinde düşüp öldüğün zaman çok pişman olursun. Çılgın kayaların arasındaki çılgın yarıklardan geçip kendini Hel'in yanına, Çağlayan'ın tam üzerindeki kayada bulan Lökago şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleniyordu. Büyük bir gürültüyle dökülen suların sesi, rüzgarsız havanın içinde yükselip kaynar gibi dumanlar çıkarıyor, bu dumanlar onların çevresini sarıyordu. Sisin içinden tek görebildiği biraz altlarında Çağlayan'ın başladığı yer ve iki yana uzanan ıslak kayalardı. Hel sağa doğru seyirtti, orada bastıkları çıkıntı birkaç santim daralıyor ama bir kayanın çevresinden dolaşıp devam ediyordu. Eskimiş uçları yuvarlanmış bir kayaydı. Aşağıdaki gürültü nedeniyle ancak işaretle anlaşabileceklerdi burada. Hel Lökago'ya bulduğu sağlam basamağı gösterdi. Lökago güçlükle oraya basıp ipi Hel'in beline doladı. Hel kaygan kayalardan aşağı doğru inmeye başladı. Normal olarak önce sisin içine, sonra suyun içine girmesi gerekiyordu. Daha sonra da inşallah suyun öte tarafına geçebilecekti. Lökago bastığı sözüm ona sağlam basamağa bir küfür savurup çömeldi ve elindeki ipi yandaki bir kaya çıkıntısına doladı. Hel inerken duvarda ne zaman bir yarık bulsa duruyor, ipine bir çengel geçirip orada takıyordu. Allah'tan bu kayalar çok girintili çıkıntılıydı. Ayak parmaklarının ucuyla basacak, el parmaklarıyla tutunacak çok yer vardı. Çağlayan'ın yönü yön değiştirmiş, arada suyun buraları düzlemesine pek fırsat kalmamış olacaktı. En büyük sorun başının üstündeki ipteydi. 20 metre kadar inip 8 çengeli duvara taktığı zaman artık ıslak ipin sürtünmelere karşı dayanıklılığı kuşku getirmeye başlıyordu. Hel ipe asılırken ayak parmakları bastığı yerden ayrılıp yükseliyor. Tam o anda Lökago'da ipe bolluk vermek gereğini duyduğundan eğer kayarsa onu taşıyabilmekte güçlük çekecek bir durumda bulunuyordu. Sisin içinde biraz daha indi. Sonunda siyahla gümüş rengi karışımı gibi görünen suların miğfer ışığından bir karış uzakta bulunduğunu gördü. Biraz duraklayıp kendini inişin en güç kısmına hazırladı. Önce ipi koluna sarması, Lökago'ya bağımlı olmaksızın hareket etmeyi sağlaması gerekiyordu. Lökago belki bilmeyerek ipe asılır, Hel'in su altında göremediği duvarda gedik aramasını engellerdi. Bu arada dökülen suların ağırlığının da Hel'in başına omuzlarına bineceği ortadaydı. Suyu aşıncaya kadar yeterli ipi kolunda hazır etmeliydi. Çünkü su altındayken soluk alamayabilirdi. Buna karşılık koluna sardığı ip ne kadar uzun olursa olsun düşme halinde o kadar aşağıya sarkacak demekti. Sonunda bir 3 metrelik payı kendi kontrolünde tutmaya karar verdi. Bu ip suyun altındayken bitebilirdi. Keşke daha uzun tutabilseydim diye düşündü. Ama sağduyu ona daha fazlasının tehlikeli olduğunu söylüyordu. Düşerken kafasını vurup kendinden geçerse ancak o düzeydeyken suyun dışına sallanabilir, boğulmaktan kurtulurdu. Hel yavaşça sulara doğru yaklaştı. Sular artık yüzünden birkaç santim uzaktaydı. Kısa zamanda sanki sular yerinde duruyormuş da kendisi sislerle birlikte yükseliyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Elini suya uzattı. Sular bir anda bileğinin çevresini bilezik gibi sardı. Hel suyun arkasında duvarı yoklayarak bulabileceği en derin oyuğu aradı. Parmakları keskin bir yarığa girdi. Bu yarık biraz fazla aşağıdaydı. Suyun ağırlığı onun aşağı iteceği için yüksekte bir yer bulsa daha iyi olacaktı. Ama bulabileceği tek yarık buydu. Üstelik omzu da suyun ağırlığı altında ağrımaya başlamıştı. Birkaç derin soluk aldı, her birini sonuna kadar verdi. İnsanı soluksuz bırakan şeyin ciğerlerdeki oksijen azlığından çok karbondioksit çokluğu olduğunu çok iyi biliyordu. Son soluğu çok büyük çekti. Göğsündeki diyaframın el verdiği kadar sonra üçte birini saldı, suların arasına daldı. Durum komik, hayatta hayal kırıklığı sayılabilecek bir durumdu. Dökülen suların kalınlığı 20 santim var yoktu. Suyun içine girmesiyle arkasına geçmesi bir olmuş, orada hemen kendine basacak bir çıkıntı bulmuştu. Arkadaki duvar öyle pürüzlüydü ki sağlıklı bir çocuk bile inebilirdi buradan. İşin kolaylığı ortadaydı. Deneme yapmaya falan gerek yoktu. Hel hemen suyun içinden geri çıktı, tırmanıp Lökago'nun tünediği rafa geldi. Lökago'ya sesini duyurabilmek için kafasını ona yaklaştırıyor, ara sıra tolgaları tokuşuyordu. Hel sonunda mutlu durumu ona anlatabildi. Geri dönerken kolaylık olsun diye ipi yerinde takılı bırakmaya karar verdiler ve peş peşe inmeye başladılar. Kısa zamanda pürüzlü duvarın dibine varmışlardı. En komik olanı da akan suyun arkasına geçtikleri anda normal sesleriyle konuşabilmesiydi. Su perdesi sanki dışarının gürültüsünü kesiyordu. Sessizdi arka tarafı bayağı. Aşağı yaklaştıkça sularda azaldığı giderek daha çoğu sis halinde yükselir gibiydi. Suyun ağırlığı aşağıda az, yukarıda fazlaydı adeta. İçinden geçmek de kolaylaşmıştı suların. Sanki Çağlayan'dan değil de sağanak yağmurdan geçiliyormuş gibi. Dikkatle yollarına devam ettiler. Yerler pırıl pırıl kayaydı. Sular üzerindeki bütün pisliği süpürmüştü. Onlar sisin içinden karanlık havaya çıkarken suyun sesi de yavaş yavaş arkalarında kalmaya başladı. Durup çevrelerine baktılar. Çok güzeldi burası. Kristal mağarası denen türden. İnsan boyutlarına daha uygun bir yer. O korkunç Lökago boşluğu gibi değil. Sanki turistik bir yerdi burası. Tabii hiçbir turistin ulaşamayacağı turistik bir yer. Savurganlık sayılacağını bile bile magnezyum lambasını bir kere daha yakmak istiyor, dinmek bilmez bir merak duyuyorlardı. Soluk kesecek kadar güzel. Arkalarından inen sulardan yükselen sis bulutları, çevrelerinde ve üstlerinde duvarlara gömülü parıldayan aragonit kristalleri. Lukago ışığı gezdirdikçe kristaller canlı gibi parıldayıp sönüyordu. Kuzey duvarında donmuş bir çağlayan görülmekteydi. Doğudaki duvar kalsitti. Tabaka tabaka gittikçe gerileyerek yükseliyordu. Bu arada sarkıt ve dikitler yer yer birleşmiş, koca sütunlar oluşmuştu. Işık turuncuya dönüşüp sönünceye kadar hiç konuşmadılar. Sonunda duvardaki ışıklar gözlerinde uçuşan beneklere dönüşünce solgun miğfer ışıkları tekrar önem kazandı. Lukago'nun sesi kişiliğine uymayacak kadar yavaş çıktı. Buraya Zaspiak Bat mağarası diyelim. Her başını salladı. Zaspiak Bat, yani 7'den 1 doğsun. Pirene yöresindeki 7 Bask eyaletini birleştirmeye çabalayanların sloganı. Pek gerçekleşebilecek bir hayal değildi bu tabii. İstenecek bir şey de değildi belki. Ama romantik tehlikeleri güvenli sıkıntıya tercih eden, zaman zaman zalim ve bulalı olabilen ama asla korkak ve küçük olmayan insanları harekete getirebilmek için işe yarayan bir slogandı. Baskların bu çılgın hayalini bu asla ulaşamayacak mağarayla birleştirmek çok normal görünüyordu insana. Hel çömelip klinometresiyle çağlayanın tepesine olan uzaklığı kabaca ölçtü, sonra biraz zihinsel aritmetik yaptı. Hemen hemen Holçerte ırmağı düzeyine indik sayılır dedi. Çıkış artık pek uzakta olmasa gerek. Evet diye karşılık verdi Lukago. Ama akarsu nerede? Nasıl kaybettin onu? Doğruydu. Yeraltı nehri kaybolmuştu. Çağlayandan sonra herhalde yerdeki yarıklardan aşağıya geçmiş altlarda bir yerlerde akıyor olmalıydı. Şimdi iki olasılık vardı. Ya mağaranın bir yerinde tekrar karşılarına çıkacak ya da su görünmeden kayalar yolu tıkayıp işi bitirecekti. Yazık olurdu o zaman. Çünkü yüzerek tekrar güneş ışığına çıkma zevkini gerçekleştiremeyecekler demekti. Ayrıca nehrin başında nöbet bekleyen gençlerin emekleri de boşa gidecekti. Zaspiak Bat mağarasında ilerlerken Lukago öne geçti. Yol kolayken genellikle böyle yapardı. Nikolay'ın daha iyi bir kaya taktikçisi olduğunu ikisi de biliyorlardı. Bunun ne Lukago'nun kabullenmesine ne de Nikolay'ın vurgulamasına gerek vardı. Liderlik mağaranın durumuna göre otomatikman değişiyordu işte. Bacalarda, yamaçlarda, güç yerlerde hel başa geçiyor, mağaralara, dramatik yerlere girdikleri zamansa Lukago öne düşüyor. Dolayısıyla oraları o keşfedip isimlendiriyordu. Bir yandan ilerlerken bir yandan da mağaranın yankısı içinde sesini denemekteydi Lukago. O inleyen atonik bas şarkılarından birini tutturmuştu. Bu ırkın acıya dayanıklılığını belli etmeye yetiyordu böyle bir şarkı. Melodide yalnız ses taklitleri değil, duygu taklitleri bile vardı. Telaşlı, Tarapatakan bir adamın işlerini nasıl sakarcasına Krimara yaptığı anlatılıyordu. Kristal mağarasının sonuna yaklaşırken Lukago şarkıyı kesti. Enine doğru geniş, dişsiz bir ağzın sırıtması gibi görünen karanlık yarığın önünde durdu. Gerçekten sırıtılacak gizli bir şaka var gibiydi bu işte. Lukago ışığını yarıktan içeriye uzattı. Gerçi yokuş burada aşağı doğru biraz daha dikleşiyordu ama gene de 15 derecelik bir eğimi geçmiyordu. Üstelik tavan da dik durulabilecek kadar yüksekti. Bir cadde, bir bulvardı burası. Belki de mağara sisteminin son bölümüydü. Lukago adımını attı ve takım taklavatını şakırdatarak aşağı doğru düştü. Geçidin tabanı kaygan kille doluydu, yağ gibi bir şey. Lukago sırt üstü yatmış durumda aşağı doğru kayıp gidiyordu. Önce pek hızlı kaymıyordu ama inişini gene de durduramıyordu. Bir yandan küfrediyor, bir yandan pençelerini sağa sola savurup tutunacak bir yer arıyordu. Ne var ki her taraf aynı kaygan tabakayla kaplıydı. Tutunacak bir çıkıntı, bir kayada yoktu.